Sayın izleyicilerimiz, programımızı Akın Hocam ve Serdar Hocam ile birlikte devam ediyoruz inşallah.
İnşallah.
Akın Hocam, nasıl başlayalım?
Şimdi bu Habertürk videolarından yine gösterebiliriz inşallah.
Çok iyi.
Yani evrimcilerin ne kadar yanlış şeyler anlattıklarını halka görmeleri açısından çok etkili oluyor inşallah. Şimdi bir proteinin oluşması, hani ihtimal hesapları yapılıyor bununla ilgili. İşte 10 üzeri 950, 10 üzeri bilmem kaç diye hesaplar yapılıyor. Bir proteinin oluşması imkansız. Yani 10 üzeri 950 de 1 de değil. Çünkü bir proteinin oluşum safhaları nasıl oluyor? İşte amino asitler peptit bağlarıyla bağlanıyor. Bir zincir oluşuyor. O yapılan hesaplar her zaman o zincirin oluşma hesaplarıdır. Yani o işte 500 amino asit var. İşte birbiriyle birleşecek. İşte farklı versiyonlarda birleşmesi kaç ihtimal var? İşte 10 üzeri 950 tane ihtimal var. Bu sadece zincir için hesaplanan ihtimal. Bu zincir hiçbir şeye yaramıyor. Bu zincir bir protein değil. Yani bunu kıvırdığımızda, yani bunun sonsuz şekilde birbirine katlanma özelliği var. 3 boyutlu katlanıyor o zincir. 3 boyutlu olarak katlanıyor. Ve hesaplama yapıldığı zaman sonsuz şekilde katlanabilir birbiriyle. Yani hani daha detaylı bir örnek verecek olursak, bir böyle hani zincirler vardır. Bisiklet zincirleri tarzında zincirler vardır. Biz mesela ondan bir figür yapacağız. Mesela bir kedi figürü yapacağız. Birbirine katlayacağız. Böyle lehimleyip birbirine o zincirden bir şekil oluşturacağız. Aynen protein de o şekildedir. Yani bir amino asit zinciri oluşur. Sonra 3 boyutlu katlanıp asıl şeklini alır. Ama asıl şeklinde bir amino asitin bile yerinin değişik olması, yanlış yere bağlanıyor olması onu işe yaramaz bir amino asit yığını haline getirir. Ve bir protein olmaz. Dolayısıyla bir proteinin oluşması, 500 amino asitli veyahut da 1000 amino asitli bir proteinin oluşması 10 üzeri 950'de bir ihtimal değildir. Sıfır ihtimaldir. Yani 10 üzeri sonsuzda bir ihtimal gibi bir hesap çıkıyor. Bu da zaten ihtimal dışı bir şeydir. Ama evrimciler tabii ısrarla garip örnekler vermeye devam ediyorlar. Şimdi onlardan bir tanesine
bakalım. Yani o bir matematik dili olarak söyleniyor.
Evet. Değil mi
hocam? Hocamız söyler hani buradan zıplayarak güneşe değme ihtimalimiz ne kadardır? Hı-hı. İşte evet. Trilyonda birdir. Yani o biri mecburen matematik dili olarak kullanırsın.
Evet.
Yani matematik konuşuyorsan, değil mi? Yani bir hesap için onu kullanmak durumundasındır. Yoksa evet, sıfırdır. Yani onu işte.
Evet. Evet.
Oradaki kasıt senin dediğin çok önemli. Allah var dememek için. Allah yarattı dememek için.
Evet.
Göğe ya böyle ihtimaller varmış gibi. Hani öteliyorlar, ileriye atıyorlar. Evet. Hocamızın eserlerinde var. Hocamız da bir ihtimal söyledi. İmkansız üstü imkansızdır. Çok seviyorlar ya böyle.
Evet, evet,
onun inşallah yanına 40 bin i̇nşallah tane, 10 bin tane veya işte binlerce sıfır koymayı. Alın size olasılık hesabı. İmkansız üstü imkansızdır bir proteinin tesadüfen meydana gelmesi.
İnşallah. Bir de zaten yani şu bilgi de çok önemli. İzleyenlerimiz de akıllarında tutsunlar bu bilgiyi. Çok önemli bilgi. Zaten buna kainatın ömrü de yetmiyor. Yani kainatın ömrü 10 üzeri 18 saniye. Her saniye bir ihtimal denense, ki böyle ihtimal deneyen bir mekanizma da zaten
evet,
dünyada yok.
Evet.
Yani birisi oturup başında onu her saniye şunu deneyelim, şunu deneyeyim, şöyle şekilde deneyelim diye bir mekanizma hı-hı, yok. Denese bile zaten 10 üzeri 18 saniye kainatın ömrü. Zaten hani 500 amino asitli bırakın, belki bir 50 amino asitlik bir proteinin bile oluşmasına vakit yok zaten. Artı kainattaki atom sayısı da yetmiyor.
Yetmiyor, evet.
10 üzeri 79 tane atom var kainatta, o da yetmiyor. Yani zaten ihtimal ve akıl dışı bir hesap.
Evet.
Şimdi arkadaşın dediğine bir bakalım.
Canlının içinde, hatta cansız ortamda ilave süreçlerde oluşan kimyasallar bir tane değilmiş. Hatta sayıları hesaplanacak kadar çoktur. Bu nedenle bu olasılık doğru düzgün hesaplandığında kaçınılmaz olarak bunun var olduğu ortaya çıkar.
Şimdi burada arkadaşımın söylemek istediği şu. Siz şimdi hesaplamalar yapıyorsunuz diyor. İşte 10 üzeri 950'de bir vesaire. Bunları ama siz diyor hep teker teker düşünüyorsunuz. O yüzden hesap yanlışlığı yapıyorsunuz diyor. Eğer amino asitleri böyle bir çorba gibi düşünürseniz diyor, zaten bir proteinin oluşması kaçınılmazdır diyor. Yani böyle siz atın diyor bir varilin içerisine milyonlarca amino asiti. Bakın bak, protein oluşuyor mu oluşmuyor mu diyor. Kısacası bunu söylüyor.
Hı hı.
Şimdi tabii ki bunu kendisi de biliyor, yani böyle bir şey olmayacağını. Çünkü protein oluşmayacağını kendisi de biliyor. Zaten bunun deneyleri de yapıldı daha önce. Hiçbir şekilde protein oluşmuyor. İnsan şu anki teknolojisiyle amino asitleri akıllı bir şekilde birleştirerek protein yapamıyor zaten. Yani arkadaşımız diyor ki siz atın diyor, yani doğa ortamında zaten çok fazla amino asit vardır diyor. O da imkansız zaten. Yani amino asit olsa bile doğada oksijen hemen parçalıyor da herhalde arkadaşımız parçalamıyor diye kabul etmiş. Onun için hadi biz de öyle kabul edelim. Amino asitler olsa da bir araya getirip bir protein oluşturmuyor. Dolayısıyla bizim yaptığımız hesap doğru Allah'ın izniyle. Kendisinin yaptığı hesaplama yanlış. Yani amino asitler çok olursa işte protein zaten olur gibi bir iddia. Akıl dışı bir iddia.
Onlar yani o yalanını başka bir yalanla kapatmak durumunda oldukları için oksijen yok iddiasına sarılıyorlar. Evet. Halbuki sen kaç defa gösterdin? Okside olmuş 3,5 milyar yıllık taş diyorsun. Tabii kayalar var. Yani üstünde demirler okside olmuş. Belli. Yani ispatı var, delili var elimizde.
Tamam, gösterelim yine.
Mesela resmini de görelim.
3,5 milyarlık kaya katmanları okside olmuş. Demir demek ki oksijen varmış.
Tabii.
Ki zaten yani iki şekilde de yani oksijen olmadığını farz edelim. O zaman zaten ozon tabakası olmuyor. Ozon tabakası olmayınca da zaten güneşten gelen ultraviyoleler bu sefer parçalıyor. Yani hiçbir şekilde kurtuluşları yok. Allah çünkü ayette bildiriyor yani. Onlar tabii ayetlerin sırrına eremedikleri için hiçbir delil indirmedim diyor küfür için Allah. Yani şirk için, küfür için hiçbir delil indirmediğini söylüyor Allah. Bu sırrı tabii kavrayamadıkları için onlar sürekli böyle bir delil arayışında. Ama bir taraftan tutsalar öbür taraftan açılıyor. Öbür taraftan kapasalar öbür taraftan açılıyor. Hiçbir şekilde bir sonuca varamıyorlar yani Allah'ın izniyle. Yine başka bir video daha var. Bu arkadaşımızın değişik bir anlatımı. Deep Impact diye bir deney yapılmıştı. Yani bundan birkaç sene önce Deep Impact deneyi yapılmıştı. Şimdi arkadaşımız Deep Impact deneyinin ne amaçla yapıldığını anlatıyor. İyi dinleyelim.
Yaşamın ilk deşiklerinde soruştuğu bilinemez iddiası sürekli ortaya atılıyor. Bakın NASA 1 milyar dolarlık bir Deep Impact deneyi yaptı. Bizim gibi ülkeler buradan uzak olduğu için haberimiz olmuyor. 60 kilogram ağırlığında bir bakır gülleyi saniyede 60 kilometre hızlı bir kuyruk hızın çekirdeğine çarptı. Dünyayı oluşturan ilkin maddeyi çıkarttı inceleyen adamlar. Şimdi sizin hiç yoktur dediğiniz şey için bir devlet tabii ki yani bunların hepsini internet tutan Deep Impact diye yazsınlar. Uzun aracının görüntüleri, çarpışmaların fotoğrafları, insanlar da yurt dışında canlı yayında izlediler. Kesin yoktur dediğiniz şey için adamlar milyar dolar harcıyor.
Şimdi yani böyle çok dikkatli dinlemeyen ve konunun tam özünü bilmeyen bir insan bizim böyle gerçekten çok kötü durumda olduğumuzu düşünebilir. Yani biz böyle artık sürünme durumundayız. Arkadaşımız da bizim elimizden tutup işte ayağa kaldırmaya çalışıyormuş gibi bir model oluşturmuş. Yani şimdi bahsettiği deneyin bir kere dünyanın ilk oluşumuyla, ilk canlının oluşumuyla uzaktan yakından bir alakası yok zaten. Evet. Şimdi Deep Impact deneyinin yapılış amacı şu. Dünyaya eğer bir göktaşı çarpacak olursa bu dünyada nasıl bir etki oluşturur? Buna bakmak için bir deney yapıyorlar. 60 kilogramlık bakır bir gülleyi bir yıldızın üzerine fırlatıyorlar. Onun etkisine bakıyorlar. Şimdi arkadaşımızın iddia ettiği ne? Dünyayı oluşturan ilkin madde diye bir kavram literatüre kazandırmış bu arada kendisi. Öyle evet. Bir madde yok. Dünyayı oluşturan ilkin madde diye bir madde yok. Bir de zaten dünyayı oluşturan ilkin madde ile canlılığın ilk olarak nasıl oluştuğunun bir alakası yok. Orada sorulan soru o değil ki. Yani canlılık ilk başta nasıl oluşmuştur diye soruyorlar. Yani oho siz nerelerdesiniz? Bunun için bilim adamı işte ülkeler milyar dolarlar harcıyor diyor. Milyar dolarlar harcanan olayın onunla bir alakası yok.
Bir de çok uzak diyor galiba. Yani çok uzakta olduğu için sizin haberiniz olmuyor diyor. Ha, yani bir evet. Milyar dolar harcanmış olması evrenin evet. Haklılığını ispat ediyor kendi kafasına göre. Evet. Bir de uzak olması yani sizin haberiniz yok. Neler oluyor dünyada diyor. Evet. Yani bu yüzden hani evrimin hani makul bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyor herhalde. Evet.
Yani biz o para miktarını duyduğumuzda
evet,
işte
etkileneceğiz. Evet.
İşte yani bizim ülkemizi de geri göstermeye çalışıyor. Evet. Yani Türkiye gibi ülkelerde duyulmaz gibi öyle bir şey yok. Türkiye her şeyden haberi olur
tabii
yani inşallah Türkiye'sinin önceki akıllı
Türkiye'den
insanlar.
Her şeyi tabii, herkesin kaynak. Türkiye'den evet. Haberi oluyor. Evet. Hocamız evet. Değil mi 30 yıllık
çok doğru.
Darwinizmi yok etme de oluşturduğu literatür değil mi? 40 bin sayfa eserin içinde binlerce sayfa, binlerce resim, tercümeler, alıntılar, deliller, mantıklar, fosiller, deliller dünyada hiç kimsede olmayan bu şey burada var, Türkiye'de var. Evet, yani evet. Hocamızdan öğreniyorlar, evet, hocamızdan inşallah. Kaynak alıyorlar
zaten
değil mi?
Inşallah. O vatandaşın bağlı olduğu o diğer dede, Darwin'in etkisinde olduğu çok belli. Necip Türk milletine bayağı ağır hakaret ediyor Darwin. Değil mi? Barbar evet. Irk diyor. Elenmesi gerekir diyor Türk milleti için. Çok açık. Yani bu vatandaş da onu savunan biri. Dolayısıyla o tür cümle aralarında bir takım ince dokundurmalar yapması da Darwin'in o öğretilerinden geliyor.
Evet. Evren yani özellikle öyle bir telkin vermeye çalışıyorlar işte. Türkler geride kalmış. Siz bir şey anlamazsınız.
Evet.
Türk halkı bir şey anlamaz. İşte biz yabancılar ileri, onlardan evet, her şeyi evet, öğreniriz gibi bir imaj. Öyle bir şey yok yani. Allah'ın izniyle bu akıl ve ferasetle ilgilidir. Bizim ülkemizde de, ülkemizin insanlarında da onu zaten en üst seviyede görüyoruz
inşallah.
Allah'ın izniyle.
Maşallah.
Yani şimdi yine Serdar Hocam'ın bahsettiğin konuyla da ilgili söylediği bir şey var bu arkadaşımızın. Onu da gösterelim. Oradaki İsmail Necar Beyefendi zannediyorum şey diyor. İşte Türklere Darwin'in hakaret ettiğini, onların aşağılık ırk olduğunu söylediğini söylüyor. Cevap olarak şöyle bir cevap veriyor. Çok yine enteresan bir mantık.
Zaten Darwin kitabında Türklerle alakalı bir şey oldu. İşte bunların ismi vardır, doğrudur. Türk düşmanıdır, şudur, budur. Bir yine kötü şey söyleyebilirsiniz. Albert Einstein'ın eski eşlerinden bir tanesine yazdığı bir mektup var. Değil bir kadına, bir insana bir öğrencinin alakalı söylenmez. Ne diyeceğiz şimdi? İzafet teorisi yoktur. Atom olması teorimizde patlamıştır mı diyeceğiz?
Ya şimdi burada yine garip bir mantık öne sürüyor. Bir kere kimsenin Darwinizme karşı çıkmasının sebebi Darwin'in herhangi bir ırka olan düşmanlığı değil. Darwinizmin hiçbir delili olmaması. O sadece orada bir bilgi olarak sunuluyor. Yani Darwin de aynı zamanda Türkleri böyle görüyor diye sunuluyor. O hemen kendi durumuna çevirip o zaman şimdi işte Albert Einstein da eski karısına bir mektup yazmış. Çok ağır bir mektupmuş. O zaman biz izafiyet teorisi yoktur mu diyeceğiz, işte atom patlamadı mı diyeceğiz diye. Hiç konuyla alakası olmayan bir mantık kuruyor. Yani bir kere zaten orada bir tane kadından bahsediyoruz, bir bayandan bahsediyoruz. Karşılaştığı şey bir Türk milleti. Milyonlarca insan var, orada sadece bir bayan var. Bir de zaten dediğimiz gibi Darwinizme karşı çıkılmasının sebebi Darwin'in Türkler hakkında söyledikleri değil. Darwinizmin hiçbir delili olmaması. Dolayısıyla böyle bir mantık kurulması demagojiden öteye gidecek bir mantık değil yani.
Evet. Elle tutulur bir şey yoktu ondan. Evet. Yani söyleyecek bir şey yok. O yüzden çünkü Einstein'dan örnek veriyor. Halbuki konu Einstein değil dediğin gibi.
Einstein.
Konu hocamız söylüyor ya, Einstein. Konumuz Einstein değil. Konumuz evrimin ne dediği. Bakıyoruz evrim bir şey demiyor. İçi boş, yalan söylüyorlar. Hocamız onlara yalan söylememeyi, insanlara doğru söylemeyi, doğru bilgiler aktarmayı öğretti. Allah razı olsun. Şimdi her böyle programlara çıktıklarında ne oluyor? Küçük düşüyorlar. Bak bu konuşmayı yapan biri çok küçük düşer halkın gözünde. Yani konunun uzmanı olmasına gerek yok. Yani çok samimi vicdanlı biri bakar. Bir mesela orada Cihat hocamız var. Doktor Cihat. Mesela bir onun konuşmasına bakar. Son derece akılcı, teknik, bilimsel, laboratuvar ve gözlem lere dayalı.
Anlaşılır.
Anlaşılır. Hikmetli. Sade. Falan. Böyle bir sürü deliliyle mesela masaya fosillerini koyuyor. Gösteriyor. Ne diyor? Hiçbir canlı diyor. Günümüzdeki sahip olduğu bu özellikleriyle diyor. Asla değişmemiştir diyor. Milyonlarca yıl önce bir kaplan, bir fil, bir maymun, bir aslan her neyse canlı nasıldıysa günümüzde de aynıdır diyor. Neye dayanarak söylüyor bunu? Jeoloji bilimine dayanıyor, paleontolojiye dayanıyor, fosil bilimine dayanıyor, antropolojiye dayanıyor, biyolojiye dayanıyor, fiziğe dayanıyor. Yani bilimin bütün dallarına. Peki beyefendi neye dayanıyor? Hocamız cevabını çok hoşuma gitti. Şimdi tekrar ediyorum her seferinde. Sandalyeye. Peki neye göre söylüyor? Kafasına göre söylüyor. Kafaya göre olmaz. Hocamız bir şeyin nasıl savunulacağını da öğretti. Allah razı olsun. Bir şey şöyle savunulur. Kaynağınız olur. O kaynağın da içi dolu olur. Gerçeklerle dolu olur. Siz de bunu halka gösterirsiniz. Ben bunu savunuyorum işte delillerim dersiniz. İşte evrimcilerin yapamadığı şey bu. Çünkü delilleri yok. Kaynakları yok. Anca işte atıp tutuyorlar. Evet. Her seferinde de böyle mahcup. Bundan sonra da mahcup olacaklar. Yani evet. Biz hocamız bunun peşini bırakmıyor yani inşallah. Her seferinde böyle atacaklar. Biz de her seferinde mahcup edeceğiz onları. Tabii nasıl? İnşallah. Fikren, ilimle, bilimle, delille, somut ispatlarla inşallah.
İnşallah. Yine başka bir değişik bir iddiası var arkadaşımızın. Onu da bakalım.
Evrim kurumunu kabul ettiğimiz anda, çocuklara bunu öğrettiğimiz anda insanın özel olarak yaratılmadığını söylemiş olacağız. Bu da çocuklara ahlaki bir korkunun olmadığı bir dünya sunacak. Böylece birbirini öldüren, hırsızlık yapan, rahat davranan bir nesil olacak gibilerinden bir korku var.
Şimdi bu korku, yani arkadaşımız biraz tarih araştırırsa eğer, yani dünya savaşlarını ve 1900'lü yılları incelerse, Darwin'in türlerin kökeni kitabını yayınladıktan sonraki dünyanın tarihini ve sürecini incelerse, bunun zaten böyle olacağını, bunun bir yersiz bir korku olmadığını görecek. Biz şimdi burada birkaç tane bilgi verelim. Şimdi Marx 19 Aralık 1860 tarihinde, yani 1859'da Türlerin kökeni kitabı yayınlandıktan sonra Engels'e yazdığı mektubunda, cevabında şöyle diyor: bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur diyor. Darwin'in kitabı için. Yine şöyle söylüyor Stalin: genç nesillere üç şeyi öğretmeliyiz. Dünyanın yaşını, jeolojik orijinini ve Darwin'in öğretilerini. Şimdi Darwinist Stalin neler yapıyor? Köylülerin tüm mahsullerini toplatıyor. Milyonlarca insan kıvranarak can veriyor. 20 milyon insanı katlediyor. Yani o meclis ortamında kendisini yeterince alkışlamayanları bile gizli bir şekilde öldürtüyor. Yani böyle bir psikopat çıkartıyor Darwinizm ortaya. Mesela Mao yine Çin sosyalizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır diyor. Mao'nun da fikir yapısını Darwinizm oluşturuyor. O da 10 milyon kişiyi direkt öldürtüyor. 10 milyon kişiyi. 20 milyon kişi cezaevlerinde ölmesini sağlıyor. 40 milyona yakın kişi de açlıktan ölüyor onun yüzünden. Yani garip uygulamaları yüzünden. Ve bu rakam şimdi işte 20 milyon, Çin'de 60 milyon, Vietnam 1 milyon, Kore 2 milyon böyle devam ediyor. Toplam komünizm, Darwinizm'den kaynaklı ölü sayısı 100 milyona ulaşıyor. Hatta dünya savaşlarını da kattığımız zaman içine 350 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Darwinizm çünkü insanı gelişmiş bir hayvan ırkı olarak gördüğü için, hani arkadaşımız biraz önce dediği gibi işte katillerin oluşacağı falan zannediyor. Böyle bir korku var diyor insanlarda Darwinizm eğer öğretilirse. Böyle bir korku zaten yaşanmış bir şey bu. Yani Darwinizm bir öğretiliyor, zaten herkes katil oluyor.
Evet. Ya bu sayılardan başka şeyler de var. Dünyada ırklar yok ediliyor. Aborjinler mesela, değil mi? Evet. Avustralya'da. Kızılderililer. Amerika'da yani. Kızılderililer. Yani resmen hayvan kabul edilip, evet, öldürülmeye gidiliyor. Otobenge getiriliyor mesela burada. Yani böyle ırk yok etmeye çalışıyorlar.
Yani. Evet, çok fazla var yani burada. Başka detayları da var. Yani 1890-1901 arası 1300 aşkın zenci katlediliyor mesela. Yani yarı hayvan haşa görüldüğü için. Tabii. Zenci kardeşlerimiz. Mesela Avustralya'daki aborjin yerleşim birimlerini 50 yıl içinde vahşi bir biçimde ortadan kaldırıyorlar. Çünkü hep aşağı ırk olarak ilan edip demek ki Darwinist mantıktan katiller oluşuyormuş. Ve de bunlar insanları bir kısmını katledip bir kısmını şehit ediyorlarmış. Çin halen daha o zulmü yapıyordu. Hocamız uyardı yapmayın diye. Onlar da yeni bıraktılar. Daha yeni durdular yani.
Evet.
Onların da mantığı çünkü Darwinist mantık. Çin zaten tamamen Darwinist mantıkta. Ama şimdi inşallah düzelirler. Evet. Yani inşallah vazgeçerler.
Evet. Cahillik çok kötü bir şey ya. Mesela bu kişi hakikaten tarihi bilmiyor. Ve bu zararlı akımların, özellikle işte komünizm, terörizm gibi mesela, yani insanları katleden, şehit eden akımların fikri temelinin Darwinizmin olduğundan haberi yok. Ya yani müstakil bir şey zannediyor onları. Ya yani mesela Stalin'in Darwinist olduğunu herkes biliyor yani. Rusya'da, Çin'de ilk komünist ihtilal yapıldı. İlk hareket neydi? Komünistlerin yaptığı camileri ve ibadethaneleri kapattılar. Ne alakası var bunun, madem öyleydi yani, değil mi? Komünist bir ihtilal, yani niye camiler kapanıyor? Niye ibadethaneler kapanıyor? Çünkü Darwinizmin peşinde olduğu konu bu zaten. Dinsizlik. Evet. Ve Darwinizm fikrinin etkisinde kalan Stalin, senin de dediğin gibi yani milyonlarca kişi, 20 milyon kişiyi, değil mi, katline, şehit olmasına sebep oldu. Ve bak, o kadar anormal bir ruh haline sahip ki bu adam. Bir alıntısı var. Diyor ki Stalin: on binlerce kişinin ölüm emrini imzalayıp sonra da güzel bir uyku çekmek, işte en sevdiğim şey diyebilecek kadar acımasız bir karaktere sahip. Kim bu? İşte evrimi savunan şahıs.
Evet.
Yani neyi savunduklarını da bilmiyorlar. Yani burada şimdi konuşuyor ama laf çok acayip yerlere gidiyor. Onda yani onu, bir de onu da savunuyorlar üstelik. Yok öyle bir şey. Nasıl yok? 350 milyon tane insan işte katledildi, şehit oldu. Bunu görmeyecek miyiz yani? Görmezden mi geleceğiz bunu? Nasıl olduğunu peki görmezden mi geleceğiz bunu? Vicdansızlık olmaz mı o? Sorumluluğu olmaz mı onun? Nasıl hesabını vereceksin onun? Yani çok ciddi konular bunlar. Bu kadar böyle rahat bunları zikretmek, insanların hayatını bu kadar ucuz görmek. Hani o kadar adam ölmüş, ne var işte yine ölse ne olur gibi davranmak, bunlar çok ağır sorumluluklardır. Allah hesabını sorar inşallah.
İnşallah. Bir kere o ideolojinin nelere sebep olduğu, günümüzde de teröre sebep olduğunu, onun da farkında değil. Evet. Yani Stalin hani sözünü söyledin, diyor ki bir kişinin ölümü trajedidir ama diyor 1 milyonunki istatistiktir diyor.
Yaklaşım.
Stalin öyle, Lenin de diyor ki işte bu Marksizmi bir silah zoruyla, devrimle getireceğiz diyor. Bunun için de asker öldüreceğiz, polis öldüreceğiz, yangın çıkartacağız, soygun yapacağız diyor. Bu Apo da cani de çıkıyor, terörist başı. Ben de bu devrin Lenin'iyim diyor. Evet. Ben de aynı şeyi yapıyorum diyor. Ya zaten o sistematikten geliyor. Marksist Leninist'tir bizim fikrimizin başı diyor. Evet. Marx ne diyor? Darwin'e ithaftır diyor. Bizim fikri temelimiz budur diyor. Lenin de diyor ben de öldüreceğim, kıracağım, dökeceğim diyor. Apo da işte ben de bunu yapıyorum diyor zaten. Bunun fikri temeli ne? Ne öğretiyorlar? Hocamız anlatıyor. Kendince akademiye dedikleri o dağdaki, mağaradaki o kendi okullarında sürekli bunları öğretiyorlar. Darwinizmi öğretiyorlar, Marksizmi öğretiyorlar, Leninizmi öğretiyorlar. Silahlı mücadele nasıl Leninizmi dayandırıyor? Felsefesi nasıl Marx'ı dayandırıyor? Bunların abisi babası kim? Bunların temeli kim? Darwin diyor. Apo kendisi de söylüyor. Hayvan türüdür diyor insan diyor. Bir şekilde diyor. Bizim fikrimiz de budur diyor. Yaptığımız da işte budur diyor. Şimdi bu terörün nereden demek ki kaynaklanıyor? İşte Darwinizm'den kaynaklanıyor. Yani materyalizm, Darwinizm, Marksizm, Leninizm, artık bunu görmeleri lazım. Yani ülkesini, vatanını seven bir insan bunlara dikkat eder dediğin gibi.
Çok önemli.
Yani başka tabii açıklamalar da var. Onlardan da gösterebiliriz. Yani, enteresan bir açıklama.
Ortaya çıkar. Bu ülkelerin kimisi hareketlidir, kimisi stabildir.
Bu arada bilgi verelim de, şimdi burada sperm ve yumurta hücresinin nasıl oluştuğunu kendince evrim sürecinde sözde bir açıklama getiriyor arkadaşımız.
Ortaya çıkar. Bu ülkelerin kimisi hareketlidir, kimisi stabildir. Hareketli olanlar süreç içerisinde bu hareket yeteneklerinde artarak sperme dönüşür. Sabit olanlar zaman içerisinde besin depolayarak yumurtaya dönüşür.
İyiymiş. Zaman içinde her şey oluyor yani.
Yani ne desek ki?
Şaka gibi.
Ne diyeceğimi bilemiyorum.
Aslında böyle çıkıp da şaka yaptım dese çok makul olacak da yani. Ciddi ciddi anlatıyor bunu. Zaman içinde onu geliştirir. Bir kere spermden haberi yok ya. Yani spermin yani öyle zamanla, milyonlarca yılla bilmem ne yani oluşamayacak bir yapısı, muazzam olağanüstü bir yapısı olduğundan haberi yok. Yumurtanın öyle. Yani ya teknik bilgi de çok önemli. Yani biz mesela burada bayağı teknik bilgi veriyoruz mikrobiyolojiyle. Bak bu da gerekiyor. Çünkü öyle bir yalan söylüyorlar ki. Yani çok böyle bazen biz de tabii Latince harflerle veya işte şey Latince kelimelerle anlatmak durumunda kalıyoruz. Çünkü çok önemli hale geliyor. Yani olağanüstülüğün anlaşılması açısından çok önemli hale getiriyorlar.
Evet. Yani burada söylenen şeyi herhalde başka evrimciler de söylediğini zannetmiyorum yani. Bu arkadaşın kendi tahmini açıklaması olabilir. Yani zaman içinde belli hücreler daha hareketliler diyor. İşte onlar daha cevvallermiş, daha işte dolaşıyorlarmış ortalıkta. Onlar sperm olur diyor. Diğerleri de yani biraz daha hantallar herhalde. Onlar da işte besin topluyorlar. Besin biriktirip yumurtaya dönüş. Peki bunlar aynı ortamda mı duruyor? Ben onu tam olarak anlayamadım. Yani aynı ortamda mı duruyorlar bunlar? Aynı ortamsa o bulundukları vücutun sahip olan canlının cinsi ne?
Evet. Değil mi? Ya düşünmeden konuşuyor işte. Yani,
yani çok enteresan konuşsun. Bir mantık. Yani şimdi spermle yumurtanın bir kere yapısı başlı başına bir mucize. Yani mesela erkek vücudunda sperm üretiliyor. Spermin üretilme mesela insan vücudu 37-37,5 derece civarında bir vücut ısısı var. O ısıda sperm üretilemiyor. O yüzden vücudun dışında üretiliyor sperm. Onun içerisinde birçok sıvı katılıyor. Yine testislerde birçok sıvı katılıyor. Anne rahmine girdiği zaman sperm orada ilerlerken mesela yumurta kimyasal bir sinyal salgılıyor. O kimyasal sinyalle kendisine çekiyor. Artı işte anne rahminde mukus tabakası var. O mukus tabakası spermlerin hareketini kolaylaştırıyor. Hı-hı. Nereden biliyor o mukus tabakası orada Hı-hı. bir sperm olduğunu? Hı-hı. O spermin yumurtaya gitmesi gerektiğini. Daha önce spermi görmüş mü? Başka bir vücutta Hı-hı. geliyor. Hı-hı. Peki sperm nereye gideceğini nereden biliyor? Yani hangi vücuda gidecek? Nasıl bir ortam var? Neden o kimyasal sinyale doğru gitmesi gerekiyor? Neden kuyruğu var? O kuyruğun detayları var. İşte mesela baş kısmı var. Baş kısmı içerisinde 23 kromozom var. Bütün hücrelerde 46 kromozom varken sperm hücresinde 23 kromozom var. Neden 23 kromozom var? Yani bunu sorsun arkadaşımız yani kendi kendine. Onu eğer sorarsa ve bu tarz soruları sorarsa doğru cevapları bulur. Mesela sperm geldiği zaman yumurtanın yanına bir asitle yumurtayı deliyor. Ondan sonra kuyruğunu bir anda bırakıyor. Niye bırakıyor kuyruğunu?
Evet.
Nereden biliyor içeri eğer kuyruğuyla girerse yumurtayı paramparça edeceğini? Hı hı. İçeri girdikten sonra yumurta neden yükünü değiştiriyor? Yükünü tam tersi yüke çeviriyor ve spermler artık ondan kimyasal sinyalle gelemez hale, hatta tam tersi iter hale geliyor. Tek bir spermle birleştikten sonra. Şimdi biz burada şuurlu insanlardan bahsetmiyoruz. Veyahut da çok üstün zekaya sahip varlıklardan bahsetmiyoruz. Bizim bahsettiğimiz şeyler burada hücre dediğimiz atomlardan oluşan, bir tuz tanesi kadar bir boyutu olan, ne beyni olan, işte ne aklı, şuuru, kulağı, gözü, hiçbir şey olmayan varlıklardan bahsediyoruz. Yani bunlar insanın kat be kat üstünde akıl sergiliyor. Demek ki bu akıl o yumurtaya ait değil. Spermdeki evet. o akıl da sperme ait değil. Bu muhteşem organizasyon, yani mesela insanın üreme sistemi ve üreme sistemindeki tüm detayları bir insan incelese zaten secdeye kapanır. İşte ben Allah'a iman ettim der. Yani bunun, çünkü evrimsel süreçte adamlar diyor ya işte tek bir vücuttan bahsediyorlar. İşte mutasyona uğruyor, sürekli değişiyor. Burada iki ayrı vücuttan bahsediyoruz. Birbirini hiçbir zaman görmemiş bu şeyler. Yani hani aynı beden içinde olsa adam hadi ona bir şey getirmeye çalışıyor en azından. Buna çalışamaz da. Ayrı evet. bedenlerde çünkü.
Evet. Hocamızın evet. kitabını işte sitesini tavsiye edelim.
Evet, İnsanın Yaratılış Mucizesi kitabı hocamızın. Artı yine internetten aratırlarsa bu şekilde internet sitesine de ulaşırlar. insanınyaratılışmucizesi.com
Bu sitesine. Bahsettiğin konu çok olağanüstü yine. Bu kişinin cahilliğini ortaya koymak açısından çok önemli de olabilir. Sadece spermle yumurtanın ilk döllenme anında bir araya geldikleri anda sperm hücresinden bir molekül salgılanıyor yumurtanın içerisine. Bu molekül öyle bir etki meydana getiriyor ki yumurtada, kalsiyum aktif hale geliyor yumurtada ve hücrenin bölünmesi sağlanıyor. Bu molekülün adı nitrik oksit. Hmm. Bakın nitrik oksit ilk bulunduğunda bilim dünyası çalkalandı. Yani işte sihirli gaz, olağanüstü gaz, işte harika molekül, işte gizemli haberci gibi nitrik oksit de bir sürü şey lakap taktı bilim adamları. Hatta nitrik oksitin varlığını ortaya çıkaran bilim adamları defalarca da Nobel ödülleriyle ödüllendirildiler. Kürsüler kuruldu, hatta nitrik oksit vakıfları kuruldu. Ya dediler bu çok acayip, ya haberci bir molekül bu. Haber veriyor. Neyi haber veriyor? Bakın, senin dediğin çok önemli. Yani hiç bilmediği yumurta molekülünü tanımaz, etmez, görmemiş, hiçbir özelliğinden haberi yok. Fakat son derece iyi tanıyan, son derece bilen bir halle, bilgiyle döllenme anında hemen yumurta hücresinde yayılıyor molekül. Ve diyor ki şu mesajı veriyor. Bölün kalsiyumu. Aktif hale getir ve hücre bölünmeye başlasın. Bak bu olmasa sadece nitrik oksitin bu görevi olmamış olsa, nitrik oksitin sperm tarafından evrimcilerin iddiası gibi zaman içerisinde tesadüflerle var olması beklenilse, zaten üreme söz konusu değil, çoğalma söz konusu değil, olmuyor. Hücre bölünmüyor yani. Nitrik oksidin, hani diyorlar ya işte milyonlarca yıl her şey evrimleşti, işte kademeler şunlar bunlar. Nitrik oksidin hücrede ihtiyaç haline geldiğinde üretilmesi, ilgili yere gitmesi, mesajı vermesi ve görevini tamamlaması. Görevi bu, tanımı. Bu bir ömür içerisinde oluyor, bir hayat süreci içerisinde oluyor. Ne kadar biliyor musunuz nitrik oksidin ömrü? 10 saniye.
Maşallah.
Maşallah.
Hani ne oldu? Milyonlarca yıl, milyarlarca yıl. Ya 10 saniye ya. Doğdu. Ne yapacağını o kadar iyi biliyor ki. Gözünü açar açmaz. Öyle hayal edelim. İlgili yere hiç şaşırmadan ve olağanüstü kendine göre çok uzak olan bir yere, daha önce hiç gitmediği bir yere gidip, gittiği yeri son derece bir kere net bulup, adresi son derece net bir şekilde emri verip operasyonu yaptırtıyor. Bunların hepsi ve görevini bitirdikten sonra da ölüyor. 10 saniye. Ne oldu evrim teorisi? Elhamdülillah. Yani cahillik kötü bir şey. Darwinizm eşittir cahilizm demiştik zaten. Yani çok belli yani. Evrim teorisi de öyle. Cahillik teorisi. Çok belli yani. Cahillerin peşinden gideceği, bilgi sahibi olmayan, bilimin peşinden gitmeyen, delillerin peşinden gitmeyen, bilimsel çalışmaları takip etmeyen, kitap okumayan kişilerin savunacağı bir yalandır. Yalanın da savunulacak bir tarafı olmaz. Gerçekler karşısında mutlaka hezimete uğramıştır. Nitekim görüyoruz işte vaziyetlerini.
İnşallah. O zaman bir ayet okuyayım ben. Tabii. İnşallah. Şeytan Allah'a sınırım. Gerçek şu ki biz onlara melekler indirseydik, onlarla ölüler konuşsaydı ve her şeyi karşılarına toplasaydık, Allah'ın dilediği dışında yine de onlar inanmayacaklardı. Ancak onların çoğu cahillik ediyorlar. Enam suresi 111. ayet.
Maşallah. İnşallah. Tam inşallah. İşaret maşallah.
Bitirelim mi bu
arada? İnşallah.
Evet,
için
inşallah. İnşallah. Evet sayın izleyicilerimiz, bizi yarın 22'den itibaren harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV ve Kaçkar TV'den takip edebilirsiniz. Hayırlı geceler.